Ahzab 36-37.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi çok çok kolaylaştır. Zorluk nasip etme ve hayırla tamamlamayı nasip eyle. Sübhaneke la ilme lena. Ya Rabbi sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur. İlla me allemtena, illa ki senin bize öğrettiğin vardır. İnneke entel alimul hakim, şüphesiz sen alimsin, hakimsin. Rabbi şrahli sadri, ya Rabbi göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. Vehlül ukleten lisani, dilimdeki bağı sorunu çöz ki yefkahu, anlasınlar kavli sözümü. Ve ma tevfiki illa billah. Tevfikiyet, muvaffakiyet ancak Allah'ın tevfiki iledir. Sallu ala Muhammed. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Ve kul Rabbi zıbni ulman. Evet, bu Ahzab suresinden devam ediyoruz. Bu haftayla beraber 4 haftamız falan kaldı. Bu hani okullar tatil olunca şey oluyor ya, bitiriliyor mecburen. Benim gönlüm bitirmek istemiyor da yani pek kimse kalmıyor. Herkes yazlığa falan gidiyor. O yüzden bu Ahzab suresini bitirmeyi hedefliyorum ama bilmiyorum. Ahzab suresi kısa kısa ayetler gibi ama çok farklı konulara işaret ediyor. Yapabildiğimiz kadar yaparız bu 4-5 haftada. Sonrasını devam ettiririz inşallah şeyden. Evet, bakalım. Ben bazen bir ayet bile işleyemiyoruz ama inşallah şey olur. Şimdi Ahzab suresinde hafif bir hatırlatmayla şey yapalım, devam edelim. Hazreti Zeynep ile Zeyd konusunu özellikle işlemiştik. Evet. Hazreti Zeynep Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden ama önce Hazreti Zeyd'in eşi. Onunla boşandıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le evleniyor. Bununla ilgili bir kısım vardı. Bir şeye değinmek istiyorum burada. Geçen ayetin başında bir konu vardı. O dikkatimizi çekti. Erkek ve kadın müminler için olamaz. Allah ve onun Resulü bir işe hüküm verdiği vakit onların kendi işlerinde seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse kesinlikle açık bir sapıklıkla sapmış olur. Bir ayet vardı hatırlarsanız. Bununla ilgili bir konuşma oldu da güzel bir iki yer vardı, onu anlatmak istiyorum. Bakın, günümüzün değerleriyle bir Müslüman bir iş yapacağı zaman ne yapıyor? Ayet ve hadislerle hükmediyor. Diyor ki şu şöyledir. İnanmış ama derin boyutlarıyla inanmamış bir insan da bu olaya karşı geliyor. Bunun gündelik hayatta çok karşılaşmasınızdır. Bir tartışma oluyor. Şimdi iki kişi geliyor yan yana. Bir diyor ki ya bu niye şöyle böyle? Öbürü diyor ki ya ayet var. Şimdi ayet var deyince karşıdaki itiraz ediyor. Ya diyor ne kadar dar kafalısın diyor. Şimdi bu ayet ve hadislere göre davranan kimse için aslında bir dar kafalılık değil bu. Ama karşısındaki onu öyle anlıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu ayet ve hadislere göre davranan kimse, ayet ve hadisleri söylediği vakitte ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Mümin olmuş oluyor. Mümin ne demek de emin. Şimdi neden emin? Yerleri ve gökleri yaratan, her şeye malik olan ve kudreti, her şeye gücü yeten, kudreti olan Allah'a öyle bir iman ediyor ki, onun emrettikleri, Kur'an'da Resulü'yle vasıtasıyla emrettiklerinden emin. Dolayısıyla yani mümin, ya bu böyledir diyor. Şimdi karşıdaki mümin olmadığı için, o kadar emin olmadığı için, belki Müslüm, yani Müslüman, yani Müslüman neydi? Teslim olan. Mümin, emin olan, imanından emin ve Allah'tan emin olan anlamında.
tam anlamıyla emin olmadığı için karşıdaki bunu dar kafalılık olarak nitelendiriyor. Halbuki genel anlamıyla düşünmediği için asıl dar kafalılık yapan kendisi. Bu Simyacı diye bir kitap okumuştum. Okuyanlar vardır belki. Çok satanlar arasında. Orada bir yer çok hoşuma gitmişti. Şimdi çöle gidiyor bir kişi. Sıkıntıya düşüyor, kayboluyor. Yaşamsal bir sürü zorluk var. Ve yıldızlara bakıyor, etrafa bakıyor. Çölde de çok güzel tefekkür edilmiş. Bu olayın büyük bir kısmı çölde geçiyor. Çok steril bir ortam olduğu için, kafa dağıtıcı, dikkat dağıtıcı pek bir şey olmadığı için kişi tefekküre daha müsait. Ve orada tefekkür ediyor, Allah'ı düşünüyor, yaratanı düşünüyor. Ya bu sistemin güzelliğini görüyor, muhteşemliğini görüyor, uyumu görüyor ve sonra diyor ki, ya benim endişe etmeme ne gerek var öyleyse diyor. Benim diyor, kaderimi çizen diyor, aynı zamanda bütün bu kainatın da kaderini çizer. Ya bu kadar şeyi muhteşem bir şekilde oluşturmuşsa bana da güzel bir yazgı yazmıştır. O zaman üzülecek bir şeyim yok diyor ve o kadar zorluklara rağmen daha mutlu bir şekilde gidiyor. İşte bu dar kafalılık değil, geniş kafalılık. Tefekkür ediyor. Bir de bu kişinin ayet ve hadislere tam olarak iman ettiğini düşünürseniz nasıl bir özgürlüğün içerisinde aslında. Özgürlük o. Ama materyalist felsefede olaylara yaklaşan her şeyi biraz sorgular tarzda şey yapar. Yani soruşturan, inceleyen, doğrusunu bulmak adına söylemiyorum. Yani altında bir şeyler arayan, biraz şüphe içerisinde olaylara bakan anlamında söylüyorum. Bu o şekilde olmuyor. Yani o yüzden müminlik önemli bir kavram. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kadere iman diyor, üzüntüyü, sıkıntıyı giderir. Şimdi hepimizde sıkıntılar var ya da psikolojik, psikiyatri seviyesinde bunalımlar var. O zaman bir şeylerde bir eksiklik var. Yani bir derinine, iki derinine baktığınızda aslında emin olamamaktan, yani mümin olamamaktan kaynaklanan bir şey var. Eğer yeterince biz iman etmiş olsak, o kadar sorun olacağını düşünmüyorum. Bunu o ilk ayete özgü o bir onu söylemek istedim. Tekrar diyorum, Allah ve onun Resulü bir işe hüküm verdiği vakit onların kendi işlerini seçme hakkı yoktur. Bu sanki bir dar alan gibi geliyor ama müthiş bir geniş alan aslında. Evet, 36. ayette bir yer vardı. Onu da bir şey yapmak istiyorum. O vakit kendisine Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kişiye, zata diyordun diyor. Bu kişinin kim olduğunu zaten aşağıda anlıyoruz değil mi? Hazreti Zeyd, sahabelerden, ilk Müslümanlardan, belki de ikinci bazı kaynaklara, üç bazı kaynaklara dört olan kişi. Şimdi burada bir ifade var, o dikkatimi çekti. Ellezine enamallahu aleyhi diyor. Bu bir şeyi çağrıştırdı mı size? Ve biraz daha arkasını okuyayım, o yardımcı olacak. Ve en amte aleyhi. Fatiha suresinde. Evet. Fatiha suresinde ne diyordu? Sıratel lezine en amte aleyhim. Öncesinde ne vardı? Bizi hidayet et. Neye hidayet et? Sıratı müstakime. Dost doğru denilen şey, ben müstakim olmasını tercih ediyorum ifadede, geniş bir kavrama. Ellezine sırat ellezine en amte aleyhim, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Şimdi burada parantez içerisinde bir ifade var, kendilerine nimet verilenler. Bu kendilerine nimet verilenlerin kim olduğunu o Nisa suresi 69'da şey yapmıştık, söylemiştik. Oraya bir bakmanızı istiyorum. Tekrar tekrar geçen haftalarda da baktık da sayfa 88'de efendim. ayet 68'de aslında bir şey var. Yani başından beri almak var. Bir başından okuyayım da. Velev ki onların üzerine yazmış olsaydık, nefislerinizi Allah yolunda öldürünüz veya yurtlarınızdan çıkınız, onlardan çok azı müstesna onu yapmazlardı. Şüphesiz onlar kendilerine vaiz edilen şeyi, yani nasihat edilen şeyi yapmış olsalardı, onlar için daha hayırlı olurdu, sebat yönüyle daha sağlam olurdu. Elbette o zaman kendilerine katımızdan çok büyük ecir de verirdik ve, burası önemli, onları sırat-ı müstakim üzere hidayete erdirirdik. Ve lehedeynahüm sıraten müstakim. Bakın Fatiha suresinde ne kadar çağrıştırıyor. Devam ediyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, bak bizim Ahzab suresindeki var ya, başındaki Allah ve Resulüne itaatinin kısım vardı. İşte onlar Allah'ın nimet verdikleri. Orijinalinden okuyorum. Fe ulaike me'allezine en'amallahu aleyhim. Bak ifade ne kadar benzerli. Ve şimdi açıklıyor kendilerine Allah'ın nimet verdikleri diyor. Şimdi onu açıklıyor kimler oldukları. Minen nebiyyine, nebiler. Ve sadıkıyne, sadıklar. Ve şühedai, şehitler. Ve sadihayine, ve salihler. İşte bunlar ne güzel refiktirler. İşte bu Allah'ın fazlındandır. Allah alimdir. Alim olarak yeter. Şimdi burada Allah'ın nimet verdikleri işte dört şekilde açıklanıyor. Nebiler, şehitler, ikinci sırada sıddıklar var. Burada yanlış yazmış şeyleri. Sırası yanlış yazılmış burada. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Demek ki bu dört grup işte kendilerine nimet verilenler. Fatiha'da diyoruz ya biz kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet diyoruz ya. İşte bunların kim oldukları anlaşılıyor. Kim ki siz bir hayat hikayelerini okuduğunuzda ya da Kur'an-ı Kerim'de bu dört gruptan birine de geliyorsa bilin ki Allah-u Teala'dan biz onların yoluna hidayet edilmesini istiyoruz ki çünkü onlar sırat-ı müstakimler. Sırat-ı müstakimde olanlar. İşte bu demek ki ayete gelelim. O vakit kendisine Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kişiye diyordun da kastedilen demek ki bu dört gruptan birine yer alan belki ise biri ikisine yer alan bir şey. Şimdi nebi olabilir mi? Olamaz. Geriye üç tane grup kalıyor. Sıddık kalıyor, şehit kalıyor, salih kalıyor. Şimdi şehit olabilir. Neden? Biz biliyoruz ki Muta Savaşı'nda şehit oluyor. Muta Savaşı Rumlarla yapılan savaş. Yani Bizans'ta yapılan, yani Bizans İmparatorluğu'yla yapılan, yani zamanın Amerika'sıyla yapılan. O savaşta alem onun elinde. Yani sancak onun elinde. Ve hani parantez içinde hikaye kısmıyla anlatıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken olaya şahit oluyor ve haber veriyor sahabelerine üzüntü içerisinde. Evet, Zeyd şehit oldu diyor. Ondan sonra birisi tayyardı değil mi?
Sancağı.
Neydi? Cafer tayyardı. Bir öbürünü unutuyorum hep. Bir kişi daha vardı. Şey değil. Yani şehit oluyor. Şimdi geriye kim kaldı? İki gruptan. Salih ve Sıddık. Sıddık sözünde duran, ahdine vefa eden ve Allah'ın ayetlerini dolayısıyla Resulullah'ı ne yapan? Tasdik eden. O gerekte davranan kimse demekti. Aşağıda görüyoruz. Yaptıkları işlerde bu var. Ve davranış güzelliği olarak da aynı zamanda salih. En vurgulusu da belki salih olması. Dolayısıyla işte Allah-u Teala bu aradan bir ayetle bize Fatiha Hanım da ipuçlarını veriyor. Hani Fatiha'ya demiştik ya, Nahl suresinde bir ayet vardı. Biz sana tekrarlanan yediği verdik diyordu. Mesani olarak geçiyordu. İşte ne demiştik orada? Fatiha'nın bütün ayetleri Kur'an-ı Kerim'in içerisinde sürekli yenileniyor. Hatta şunu demiştik, bunları kusura bakmayın bazen çok çok tekrarlıyorum ediyorum ama sohbetlere sonradan katılanlar var, ileride dinleyecekler var. Hem de siz pekiştirme adına söylüyorum. O ayette diyordu ki biz sana tekrarlanan yediyi ve Kur'an'ı verdik diyordu. Evet, şimdi ayrı gibi söylüyor. Hazreti Ali'nin bir sözü vardı. Diyordu ki bütün Kur'an-ı Kerim Fatiha'da gizli. Fatiha Besmele'de gizli. Besmele'de B harfinde gizli. B harfinde noktasında gizli. İlim bir noktadır. Onu büyüten cahillerdir diyordu. İşte bütün Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'da gizli olması, Fatiha'nın özelliği, güzelliği, o tekrarlanan yedi olması. Hani ben de demiştim ki, diyor o zamanlar, biraz cesaretle demiştim ama bu ayet beni destekleyici olmuştu. Sanki Fatiha Kur'an'dan değil gibi.
Muhtevası gibi mi acaba?
Yani işte bu şey, tekrarlanan yediyi ve Kur'an'ı verdik. Elbette Kur'an'ın içerisinde ama yani Kur'an'ın ön sözü gibi. Hani bazı kitap alırsınız da önünde mukaddemesini okursunuz. Mukaddemesinde de yazar eğer esirgememişse sonradan yazdıklarını, ya burayı okuyup da ana fikre sahip olmasınlar, hani okusunlar dememişse, içeriğine, muhtevasını orada vermişse tam bir mukaddemedir o. İşte Fatiha'da o mukaddeme gibi. Yani o Kur'an'ın içerisinde ne varsa Fatiha'nın içerisinde var.
Anahtar
gibi. Zaten Fatiha anahtar miftah demek. Ya açan demek. Kökünden onun fetiha kelimesi var. Açmak. Fatiha da açan demek. Zaten ileriki ayetlerde göreceğiz. Peygamber Efendimiz'e nebilerin hatimi derken bu Fatiha'nın zıttı anlamı kullanılıyor. Fatiha bir sinsilenin, başlayan sinsilenin başı, ilk açılışı. Hatem de o bir dizinin sonu. Yani buna İngilizce'de final deniyor. Türkçe'ye de girdi. Öncesinden bir dizi olmadan final olmaz. Bir şey devam eder. Onun nihayetinde onu bitirici, tamamlayıcı olarak final olur. Son bölüm gibi. İşte Fatiha'da açılış ama ondan sonra devam eden bir sürecin açılışı. İşte bir ara bende bir hassa olmuştu. Hangi ayeti görürsem Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'nın şu ayetine gidiyor diyordum. Daha da ayrıntılı artık böyle kelimelerin ayetin içerisindeki bariz kelimelere yakalamaya başlıyorsunuz. İşte burada Zeyd'le ilgili alakasız gibi gözüken bir ayette Fatiha suresindeki o şeyi görüyorsunuz. En'amte aleyhimi görüyorsunuz. Ve de Rabbim açıklıyor. Çok konsantre olduğu için Fatiha suresinde her şeyin açıklanması mümkün değil. İşte bu Nisa 69. İşte bu Ahzab 37. Buralarda şeyi açıklıyor. Tamam da biz kimin yolunu isteyeceğiz? İşte kendisine nimet verilenler. Onlar kim? İşte Kur'an'ın içerisinde peyderpey bunlar açıklanıyor. İşte bunlardan birisi de Zeyd'miş. Zeyd de demek ki kendisine nimet verilenler, o birinci hasta olamaz zaten, üç hastayı da üzerinde bulunduran kimseymiş ki Kur'an-ı Kerim'de geçen hafta dediğimiz gibi ismi zikredilen tek sahabi olarak şereflenmiş. Şimdi şunları düşündüm, kendisine nimet veriliyor, Allah nimet veriyor, peki bunlar ne olabilir diye düşündüm. Mesela bakın, bir kere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi olmakla Allahu Teala onu ne yapıyor? Nimetlendiriyor. Yani niçin daha evvel değil, daha sonra değil o vakit? Niçin başka bir ülkede, başka bir yerde değildi Peygamber Efendimiz'in şeyi? Yani her şey boşu boşuna değil, bir sebebe bağlı. Bunun bağlı olmadığını düşünmek zaten tesadüfe inanmak. Tesadüf tamam kelime anlamıyla oturan bir kalıp ama yanlış anlaşılan kısmıyla her şeyin rastgele olduğunun bir ifadesi. Tehlike ne? Belirli kural kaidelere, biraz sonra zaten nasip olursa açıklayacağız, sünnetullah'a dayanmayan, kadere dayanmayan bir rastgelelik anlamına geliyor. Yani bir ilim yok, haşa. Her şey düzensiz tesadüflerle oluyor anlamına gelir. Dolayısıyla Hazreti Zeyd'in, Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunmakla şereflenmesi Allahu Teala'nın ona en büyük nimetlerinden. İkincisi, yani belki de bir bilmiyorum sıralama şeye düşer, Müslüman olarak nimetlendiriyor bir kere. Yani Yemen'de Müslüman değildi. Hani hatırla, hayat hikayesini anlatmıştık. Yemen'de annesiyle bir yeri ziyaret ederken bir kabile onlara savaş açıyor. Onları esir ediyor. Köle pazarında da satılıyor. Hazreti Hatice alıyor. Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz de onu ne yapıyordu? Hediye ediyordu. Yani bu başlı başına bir nimet. İkinci nimet mesela bakın şey boyutuyla söyleyeyim. Bir ayette diyor ki sizin diyor şer zannettiğiniz şeylerde hayır olabilir, hayır zannettiğiniz şeylerde şer olabilir diyordu. Şimdi bir adamın ya düşünsenize misafirliğe gidiyor, baskına geliyorlar, hayda sen benimsin diyorlar, hayatını değiştiriyor adamın, ondan sonra köle. Ne kadar değil mi insanlık onuruna aykırı bir olay. Ama hani sizin şer zannettiğiniz şeylerde hayır vardır meselesi var ya, bu boyuttan bakıldığında ya Resulullah'ın şeyiyle şerefleniyor, hizmetiyle. Bütün insanlığı, Müslümanları düşünün, ilk bir ikisi olmasıyla şerefleniyor. Yani biz kaçıncı milyarıncıyız? Yani bizim esamemiz okunmuyor. Ama yani artık ikinci mi üçüncü mü o tartışılıyor? Ya da dördüncü mü diye yani. Bu başta başına nimet değil mi? Evet. Ama baktığında şer gibi gözüküyor. Köle ya. Ne kadar acı bir olay. Film çevrilse hepimiz ağlarız o sahneye yani. Nimetlendirilmiş oluyor Allah-u Teala tarafından. Aynı zamanda kölelikten azat edilmesiyle yine nimetlendiriliyor. İşte o hani peygamberin nimet verdikleri kısmına şey yapıyorum. Evlatlık alıyor aynı zamanda. Kölelikten de şey yapmıyor. Yani Peygamber Efendimiz çok vefalı. Yapılan bir jeste, günümüz ifadesiyle söylüyorum, mislilerince karşılığını veriyor. Öz anne babası geliyor. Diyorlar ki onu bize ver, fidyesini de vereceğiz. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Soralım ona bakalım diyor. Sorduğunda ne diyor? Tamam siz benim öz annem babamsınız ama diyor. Ben onda diyor öyle güzellikler gördüm ki o benim hem babam hem amcam diyor. Yani gelen birisi amcasıymış, ona özgü söylüyor. Şimdi bu kişiye ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Tamam diyor bundan sonra ya köle değil ama kölelikten evlatlı. Tamam benim oğlumdur diyor. O öyle bir jest yaptı ya. Peygamber Efendimiz de yani alemlere rahmet olarak gönderilmiş. O da onun karşı jestini yapıyor. Şimdi başlı başına nimet değil mi bu? Bakın kaç tane şey geldi. Nimet geldi.
Şer görünen bir şey var mı?
Efendim?
Şer görünen bir şey var. Esir olmuş.
Şeyinde ama sonuçlarında ne var? Artı kendi akrabasıyla evlendiriyor. Ki bu ayetin derinlerinde biraz daha romantik duygusal kısımlarıyla baktığımızda görüyoruz ki aslında Zeynep'in, Hazreti Zeynep diyorum kusura bakmayın hani Kur'an ifadesiyle söylüyorum. Hazreti Zeynep'in gönlü Peygamber Efendimiz'de.
Cenab-ı Hak biliyor mu zaten?
Şimdi bu romantik kısmı ama yani biraz da şey kısmı. Ama ne diyor Peygamber Efendimiz? Onunla evleneceksin. Yani belki kendisiyle münasip görünen şeyi öz akrabasını birisiyle evlendirmekle de ne yapıyor? Zeyd'i nimetlendirmiş oluyor. Yani ikram etmiş oluyor. Yani bu çok büyük. Ya aslında toplumda vardır yani. Bir çok temiz efendi huylu birisini görürsünüz. Hemen aklınızdan tararsınız. Ya şunu bizden birisiyle evlendirsek. Bu ikramdan ötürüdür. Ona verdiğiniz değerden bir ötürüdür. Hele hele kendinize düşününüz. Yani kendisinizle evlenmeye münasip gördüğünüz birisini evlendirmek alül aladır. Zaten aslında tersi yanlıştır. Bir insan kendisine layık görmediği derecede birisiyle başkasına evlenin diye şey yaptın da aslında gizliden gizli o kimseye hakarettir. Yani bu insanın insana verdiği değerlerdendir. İşte mesela Maliki Yevmiddin diyoruz ya, din gününün sahibi. Ahirette her şey gözükecek, belli olacak, içinde olanlar da gizli olanlar da belli olacak diyoruz ya. Aslında bunlarla bile insanlar hesaba çekilecek. Yani birisiyle evliliğine uygun görüyor musun, görmüyor musun, saklıyor musun, saklamıyor musun, neden öyle düşünmüyorsun? Bunların hepsi o karşıdakine verdiğin senin değer aslında da Allah'ın diniyle örtüşen ya da örtüşmeyen değerler. Bunu da antiparantez söyledim. İşte Resulullah da onunla nimetlendiriyor. Bakın nimetler bitmiyor. Daha sonra ne yapıyor? Bakın aslında bir köle değil mi? Özgürlüğüne kavuşturuyor. Peygamber Efendimiz hangi seriyeye olmuşsa, seriye yani bir tarafa yapılan sefer, askeri amaçla yapılan seriye, her seferinde Hazreti Zeyd'i onların başına vermiş. Bu da onun nimetlendirilmesi ve en son Mutah Savaşı'nda da sancağı eline veriyor. Aynı zamanda da kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı seriyelere kendi bizzat çıktı ya da gazalara çıktığı vakitte kendisinin yerine de Zeyd'i koymuş. Hazreti Zeyd'i koymuş. Ve Hazreti Ayşe diyor ki eğer diyor hayatta olsaydı diyor kendisinden sonra halife olarak diyor Zeyd'i seçerdi Allahu Alem diyor.
O kadar değerli bir
insan. Şimdi yani bak bu hani kendisine nimet verdiğin ve senin de Allah'ın ona nimet verdiği ve senin de ona nimet verdiğin kişi deniyor işte yani boş boşuna bir kimse değil. Yani şeylere bakın Allah-u Teala da ve onun Allah'ın Resulü de ona bir şeyleri veriyor ise bunun da bir sebebi olmalı. Rastgele yapılır mı? Yapılmaz. Mesela şunu görüyoruz. Geçen hafta çoğunuzun çok etkilendiğini gördüm. Zeyd'in durumu, hani evlendiği eşini boşayıp da hani dünür olması falan vardı hatırlıyorsunuz o olayları yani. Kolay faaliyetler değil. Hani unutanlar için söyleyeyim. Bu Allah'ın emri burada olduktan sonra hani ayetin içerisinde geçen biz ona sana zevce yaptık dediğinde Allah etkileniyorum yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırıyor. Diyor ki senden daha güvenilir birini bilmiyorum diyor. Bana dönürücü olur musun diyor. Ve eski hanımına gönderiyor. Bakın yani şeyliği düşünün, ona güvenirliğini düşün. O da gidiyor, bakın ifadesi çok ilginç. Yani burada metinlerde var da zaman olmasın diyor. Müjdeler sana ya Zeynep diyor, Zeyd. Resulullah sana evlenme teklifi ediyor diyor. Yani bu her baba yiğidin harcı değil, onu da söyleyeyim yani. Eğer hani Zeyd olmuşsa, işte bu, mesela bu salihliğine gösterir bu. Hani dedik ya dört tane grup var. Bu salihliğinin net bir şeyi. İsbatı. Bunun gibi daha birçok demek ki şey var, olay var. Hazreti Zeynep de bununla Peygamber Efendimizin eşi olmakla şerefleniyorsa onun da sebebi vardır. Bakın en yukarıda ne diyordu? Mümin ve mümine için olamaz diyor ya orada. Hani ismi zikredilen işte oradaki mümin Zeyd. Mümine de Hazreti Zeynep. Bak bizzat da Hazreti Zeynep'in orada mümine olarak orada hatırlıyorsun müfret tekil gelmişti ifadesi var. Demek ki Zeynep annemizin Hazreti Zeynep'in yaptığı da bir fedakarlık var ki orada ismi ikinci perdeden de olsa anlatılıyor. O da Allahu Alem yani bunlar kesin bilgiler değil. Peygamber Efendimiz'e günümüz ifadesiyle platonik aşık. Gönlü evlenmede. Çünkü itiraz var, oradan anlıyoruz. Diyor ki Zeyd de evlen.
Peki hocam, Peygamberimiz de bu Zeynep'in bu duygusallığı Allah tarafından
fark etti mi? O sonraki ayetlerde onun işaretleri var. Ama bak tekrar söylüyorum, bunlar tahminlerimiz, böyle olmaya da bilir. Ama ayetlerden şeyler, bu birkaç tefsirden okudum, burada da bunlara işaret var. Ben sadece fedakarlık yönüyle söylemek istiyorum. Yani siz birisine aşıksınız. Günümüz ifadeyle söylüyorum ve aşık olmaya da en layık olan Peygamber Efendimiz düşünsenize şeyi ve o kişi diyor ki şununla evleneceksin. Ve de küçük bir itirazdan sonra kabul ediyorsunuz. Ve o devre göre söylüyorum çok ciddi de bir sosyal statü farklılığı var. O şimdi günümüzdekinden çok daha fazla olarak yani günümüzde filmlerin özellikle Yeşilçam'ın biliyorsunuz senaryoların çoğunu onun üzerinde fakir olan zengin olan bu sürekli işlenen bir konu dünyada da böyle o zaman çok çok çok daha fazlasıyla sınıflar arasında köleler ve sahipleri var. Çok daha farklı yani adam yerine konulmuyor alınıyor satılıyor yani öyle bir bildik bir şey değil en ufak bir hatada kellesi uçuyor ondan sorumlu değiller falan çok farklı ve onunla evlendiriyor ki halasının kızı olan Zeynep de üst şeylerden, ne bileyim, sosyokültüren, eğitimli, elit diyeyim artık, o kelimeyi sevmiyorum ama günümüz ifadesiyle oradan. Şimdi bunlar hani biz hikaye gibi geliyor ama zor şeyler, faaliyetler. Ve ona kabul ediyor. O gönlündeki neşeyi yapıyor. Yani bu az bir fedakarlık değil. Daha sonra annemiz olmakla şereflendiyse muhakkak da onun ciddi bir şeyi olmuştur, faaliyete olmuştur. Zeyd'in bir şeyi daha aklıma geldi. Bakın, kendi hanımı, tamam anlaşamıyorlar falan, biraz sonra ayetini söyleyeceğiz. Ama boşadığı eşi daha sonra hangi statüde oluyor biliyor musunuz?
Peygamber eşleri.
Anne konumunda oluyor. O Asas suresinin başında vardı ya, hatırlarsanız 6. ayette zevceleri de onların anneleridir. Bakın işte bu Kur'an'ın dantel gibi, oya gibi işlemelerine şey olarak söylüyorum. Ondan bir öncekinde diyor ki peygamber müminlere kendi nefislerinden daha evladır. İşte Zeyd'in yaptığı. Ve bak ne diyor? Zevceleri de onların anneleridir. Artık annesi. Yani eşi olan kimse artık anne konumunda. Yani hani bir ayet, bakın işte Zeyd deyip geçiyoruz ama bakın iki haftadır konuştuğumuz neler var. Evet, burada ayete girelim artık. Yani bu daha çok uzun konuşulacak bir mesele ama aklımıza geldikçe şey yaparız. Şunu da söyleyeyim, artık onu söylemesem olmaz. Kendisine Allah'ın nimet verdiği zat olarak Zeyd gösterilmiş ise ve de biz Fatiha suresinde diyorsak bize hidayet et sırat-ı müstakime ki kendilerine nimet verdiklerinin yoluna diyorsak, Rabbimizin de burada işaretini anladıysak artık, bak onlardan birisi de Zeyd demişse, artık bizim de Zeyd ya ne yaptık ki kendisine nimet verildi deyip artık bunu bizim kendi şeyimize yansıtmamız lazım. Çünkü Rabbim kopya veriyor. Bak diyor Zeyd işte işaret ediyor. Ona da uymak lazım. Yani fedakarlık boyutundan, gayret boyutundan, sıddıkiyet boyutundan, yapılanlar boyutundan, bunların hepsine şey olması lazım. Ama yaptığı en önemli şey işte o 6. ayette de gördüğü gibi peygamberi nefsinden evla bilmek. Ana fikir bu. Altını siz doldurun. Pretend denilen bir şey var İngilizce'de. Olmuş gibi davranmak. Yani şeye yakın, empatiye yakın bir şey. Empati daha duygusal açıdan kendinizin yerine koymak. Bu dediğim ise sanki öyleymiş gibi yaşamak. Pretend. Hani rol yapmak falan olarak geçiyor İngilizce'de. Bu kavram Türkçe'de pek yok. Şöyle oluyor. Mesela bir meslek seçiminde çocuğa deniyor ki işte şöyle ol, böyle ol. Çocuk pretend ettiğinde ben doktorum. Yani mezun oldu. Eline diploma verildi, hastaneye gönderildi, yaşıyor işte, hastalar geliyor bilmem ne, o sahneyi yaşıyor. Ha diyor, ben bunu yaparım ya da bunu yapmam. Ya da öğretmen, kendini öyleymiş gibi hissediyor ama her boyutuyla. İşte buna pretend deniyor. İşte bizim de bu en'amte aleyhime giren kimselerden bir işaret aldığımızda, o pretend duygusunu, öyleymiş gibi olma duygusunu yaparsak, neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiği konusunda bize işaretler gelecektir. Bunu bu şekilde söylemek istedim. İşte Enamte'den o yakaladıklarımdan biri de oydu. Devam edelim. Şeye gelmiştik. Felemme diye bir kısım vardı. Burada kalmıştık geçen hafta. Felemme gada zeydun minha vatara. Bunun tercümesi biraz zor ama vakta ki, yani şöyle olunca Zeyd zevcesinden boşayıp neticeye varınca diyor. Biraz açıklamaya muhtaç. Bu da vatara diye bir kelime var. Vatara hacet demek. Yani gönlünün muradı, olmasını istediğin, talep ettiğin şey anlamına geliyor. Vakta ki Zeyd hacetini yerine getirdikten sonra. Bu %80-90 şöyle anlaşılmış. Zeyd'in Zeynep'le evlilik hususundaki gönlü tamam oldu. Yani boşadı anlamına geliyor. Daha sonra bu Arapçada deyim olmuş, gada vataran, boşamak anlamına gelmiş. Yani hacetini yerine getirdikten sonra, yani bir kişi de evleniyor, ona belli bir evlilik süreci yaşanıyor, artık gönlüyle ona bir şey hissetmiyor, ihtiyaç da hissetmiyor. Bu boşanmak olarak addedilmiş.
Olması gerekeni yapmış gibi şekilde.
İşte ikinci anlamı o. İkinci anlamı o. Yani ince bir yerinden geldiniz. Bu pek yok. Yani niçin Allah-u Teala başka kelimelerde kullanmamış da onu kullanmış? Yani şu birinci anlamıyla %80'in 90'ında şu var. Yani artık ona karşı gönlünden bir şey hissetmiyor. Boşamak istiyordu, onu da gerçekleştirdi. Gönlü falan boş oldu anlamında. İkincisinde ise bazı kitaplarda geçiyor bu şey değil. Zeyd zaten onun aslında Peygamber Efendimizle evlenme konumunda olduğunu biliyordu. Boşanmak talebinde bulundu ya daha evvelerde Peygamber Efendimiz'e şey yaparken. Aslında hani bu diline getirmeden gönlünün muradı da oydu. Ama böyle işlerin bu duruma geldiğini görünce de işte yani gönlündeki şey yerine geldi anlamında geliyor sizin dediğinize. Ama bu %10'larda 20'lerde hani derinlerine baktığımızda bu şekilde. Hatta bir rivayette, bakın rivayet diyorum çünkü işte aslında alabilir. Zeyd'in, Hazreti Zeynep'e dokunmadığı da bir yerde ifade ediliyor. Ama bilemeyiz şimdi ben öyle desem yani ahirette ben bundan sorumlu olurum. Yani neye göre böyle dedi, belki de öyle değildir. Ama hani böyle bir şeyi de var. İşte bu gönlündeki muradın yerine gelmesi anlamında da bu var. Eğer bu böyleyse, bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Hep olasılıklardan konuşuyoruz da. Hatırlarsanız Fatiha suresini işlerken, en'amte aleyhimde, kendilerine nimet verdiklerin yolunda derken, orada gizli bir şey vardı. Niçin bu kadar yüksek talep oluyor? Onlardan birisi de Rabbimin Rab sıfatlığından ötürü, Rab biliyorsunuz yaratan, kural koyan, terbiye eden ve aynı zamanda takip eden demekte. Yani siz başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz derken kullarına ne diyor? Ben sizi takip edeceğim diyor. Yani işlerimizle Rabbimin her an bizi murakaba ettiği ve desteklediği ya da durdurduğunun bir hidayet, bir rahmet olarak olası olduğunu anlıyoruz. Ve bunu gördükten sonra sen ne dersin? O dört gruba bu var. Yani Allah'ın bir torpili var. Allah'ın bir yardımı var. Allah'ın işaretleri var. Ya Rabbi ben de istiyorum demez misin? Eğer Zeyd bu dört gruptan birine aitse ki ayetlerden anlıyoruz. Kendisine nimet verilenlerden denmesiyle o nimetin de bazı işaretler, bazı hal anlamalarıyla beraber durumunda farkında olabileceğinin de bir işareti olduğunu anlıyoruz. Yani Zeyd farkında işin, kendisine nimet verilenlerin, hani nimetten ötürü o anlayış kabiliyetiyle işaretleri yorumlama, belli olmak, hissiyat ne derseniz bir sürü kalem var bunun içerisinde. Bunu da öyle olduğunu anlama ihtimali var. Evet, hani bu vataranda da ben vatara kelimesinde de yani gada vatara, vatarası yerine gelince, gönlünün muradı yerine gelince, öyle olunca insan bir oh be der değil mi? Bunun bir ifadesi olarak gördüm. Diğer kelimeye ayete geçiyoruz. Zevvecne zevvecne ke he. Burada ne diyor? Biz onu sana zevce yaptık ya da biz onu seni evlendirdik onunla gibi bir ifade var. Şimdi Hazreti Zeynep'in diğer eşlere aralarında da küçük bir rekabet varmış. Ha, onu da söyledim. Peygamber eşleri arasında da bir rekabet varmış şeyinde. Hazreti Zeynep annemizin de havasını attığı diyeyim hususta bu ayetmiş. Demiş ki diğer hanımlara diyormuş ki ya sizin dünürleriniz, aileleriniz de şunlar da bunlar da ama sizi evlendirenler. Bak beni evlendiren bizzat Allah. Yedi kat semanın üstünden bizim nikahımız kıyıldı diye de bu ayetle hava atıyormuş. Yani günümüz ifadeleriyle söylüyorum. Çok güzel bir şey yani.
İşte bizim en küçük bize Zeynep oluyor.
Efendim?
En küçük genç olan Zeynep oluyor.
Ayşe Ayşe.
Hazreti Ayşe bildiğim kadarıyla. Şeyleri var. Yani bu şeyi. Burada da bakın biz sana zevce yaptık meselesinde de şu var. Yani belki Peygamber Efendimiz'e kalsa hala çekinecek. Hani yukarıda diyordu ya ve insanlardan korkuyordun diyor ya, çekiniyordun diyordu ya, ama burada tamam biz senin nikahını kıydık deyince artık nikahlanmış oldu. Yani Peygamber Efendimiz'e de bir forcing oldu. Kolaylaştırma oldu aslında. Zaten bu kolaylaştırmanın şeyini bir sonraki ayette de şey var. Peygamber hiçbir darlık yoktur derken de onun işareti var. O şekilde de bir şey oldu. Evlendirme söz konusu. Bu ayetten de ne anlaşılabilir? Birilerinin birilerine uygun olduğunun, kul bazında söylüyorum, Allah tarafından da çeşitli vesilelerle tavsiye olunacağının da bir işareti. Hani geçen hafta istiharelerle ilgili bir şey yapmıştık ya burada. İşte yukarıda da diyor ya, erkek ve mümin için bir olmaz hüküm. Allah bir şey hüküm verdiği zaman onu uygulamak gerekiyle de şey yapın. Yani bazı kimseler bu istihare ile ilgili gönülleri tam mutmain olmadığı için çok derinlemesine anlatmak istemiyorum. Toplum, yani alimler ikiye ayrılmışlar, şöyledir böyledir diye. İstişare artı istihare ile olabileceği, ama istihare bazıları karşılar. Hani o yüzden net şöyledir demiyorum. Ama ben istiharenin özellikle Allah'a danışmak olduğunu ve kolaylaştırılması olduğuna şey yapıyorum. İstihare duasının içerisinde aslında şey var. Mesela ben Arapçasını okuyordum. Bir de okuyayım dedim. İstihare duasında şu var. Ya Rabbi, sen alimsin, ben cahilim. Sen kadirsin, ben acizim. Eğer bu iş benim hakkımda ve dinimde hayırlıysa, onu bana, beni ona kolaylaştır ve gönlümü bu işe mutmain kıl diye bir dua aslında. Bir de rüyaya yatarak, onunla ilgili de bilgi alıyorsun, kısa yol alıyorsun. Senin talebine, konumuna göre de değişik vesilelerden sana gösteriliyor. Hani hatırlıyor musunuz, şöyle demiştik. Allah'ın bir sünnetullahı var. Daha sonraki ayetlerde gelecek. Yani bunlar da hazırlık olur o sünnetullah kelimelerine şey için. Bir bilgisayar programı gibi düşünün. Muhteşem bir bilgisayar programı, yazılımı gibi düşünün. Burada herkesin yapabilirlikleri var, edebilirlikleri var, kapasiteleri var. Önlerinde ve arkalarındakiler var ayetel kürsüde geçen. Bu aynı zamanda bayanın var. O bayanın, erkek dersek bayanın var. Bunlar istihare rüyası denilen mekanizmayla bir simülasyon programına, bilgisayar programına atılıyor ve zaman düğmesine basılıyor. Bilgisayar programı işliyor. Bunlar evlendikleri takdirde mutlu olurlar mı, olmazlar mı? En önemlisi, İslamiyet'e uygun bir evlilik olur mu, olmaz mı? Kavga ederler mi, etmezler mi? Kendilerindeki biyolojik bir sorundan ötürü bunların çocukları özürlü olur mu, olmaz mı? Bunu istediğiniz kadar yayın. Bunlardan sonra bir sonuç çıkıyor, çıktı alınıyor ve bu çıktı rüyada sana gösteriliyor. Bu sana işaret olan kısmı. Ama dua kısmından bakacak olursa, sen de aynı zamanda ya Rabbi bu iş benim için hayırlıysa beni buna kolaylaştır diyerek aslında olayın hızlanmasını da talep ediyorsun. Yani sistem çabuklaşmış oluyor hayırsa. Zorsa da aksilikler çıkıyor. Ya rüya yattı ama daha sabahında belki ya işte o karşı taraftan çeyiz borçasını gönderdi ya şöyle oluyor falan. Neden? Uzaklaştırılmasını talep ettin Allah'tan. Aslında kelime istihare, İST harfleri vardır Arapçada, istifal babı derler. Talep etmek demektir. Hayırı, hare, hayır, hayrı talep etmek demektir. İşte böyle güzel, muhteşem sistemler var. Ve diyor ki siz başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz derken, Allah'ın o Er-Rakip esmasıyla, Müheymin esması gibi esmalarla da aslında bizim başıboş olmadığımızı, bizi her zaman koruyan, gözeten, yardım talebinde bulunduğumuz bir Allah'ın olduğunu bilmekte ne yapıyor bizi? Emin ediyor, yani mümin ediyor. Yani bu sayede biz dar kafalı olmamış oluyoruz. Devam ediyorum. Zevce yaptık derken de o var. Şimdi burası işte geçen hafta birisinin sorusuna cevap olacak. Bu neden bu şeyler yapılıyor? Yukarıdaki faaliyetler yapılıyor. Şimdi bunun şer'i boyuttan da cevabı var. Li diyor burada. Li için demek Arapçada. Arapçasını okumayayım, alttan Türkçesini okuyayım. Ta ki evlatlıkların kendileriyle ilişik kestiği, boşadığı zevceleri nikahlama konusunda müminlere darlık ve günah olmasın diye. Şimdi yine bu şeye Ahzab suresinin başı, görüyor musunuz? Ahzab bir başından bir sonunda ilişkili, diyordu ki orada 4. ayette Allah bir kişinin iç batınında iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız kadınlarınızı da analarınız yapmamıştır ve evlatlıklarınız da oğullarınızın yerine tutmamıştır. Bak, evlatlıklarınızı da oğullarınızın yerine tutmamıştır. Yani bir kişinin öz oğlu ile evlatlığı arasında müthiş derecede fark var diyor. Bunu nereden alıyoruz? Bir kişinin diyor iç kalp batınında iki kalp var mı diyor. Ayrı, yani olsa ne kadar tuhaf olurdu değil mi? Dolayısıyla siz nasıl olur da bir evlatlıkla bir öz ana baba ilişkisini nasıl bir tutarsınız diyor Allah-u Teala. Aynı şekilde bu Zeyd olayında da olduğu gibi diyor ki oğullarınız, evlatlıklarınız sizin oğlunuz değildir. Parantez içinde söylüyorum. Şeyde bir cahiliye devrinde bir ayet var mı? Uygulama varmış. Evlatlıkların hanımlarıyla o boşadıktan sonra kesinlikle evlenilmezmiş. Kenarda durulmuş, atıl vaziyette de onunla ilgilenilmezmiş, şey yapılmazmış. Allah-u Teala da bu cahiliye devrindeki hükmünü değiştiriyor. Diyor ki, ya siz onu oğlunuz kabul ediyorsunuz ama bu oğlunuz değil. Onun hanımı herhangi bir kadın gibi. Niçin evlenmeyeceksiniz ki? Zaten bu onun yanlış düşünce olduğu mu? Yine Ahzab suresinin o şeyinde diyor ki bu sadece sizin ağızlarınızdan çıkan bir sözdür. Allah ise hakkı söyler, o doğru yola hidayet eder diyor. Cahiliye devrinde öyle ciddi şeyler varmış ki, uygulamalar varmış ki Allah'ın hak sistemiyle örtüşmüyor. Şimdi bu sistemin devam etmesi mümkün mü? Elbette Allah-u Teala. Bu ezan doğru değil. Bu tam biliyorum Ankara'ya ayarlı bunun şeyi. O yüzden biraz daha var. Bakayım ne kadar vakit varmış. O 18 dakika var. Maşallah zaman ne kadar bereketli. Ben her an ezan okunacak diye diyorum. Bak, uzadım biraz da. Tamam. Yine de bereketi var ama. Tamam. Bu sizin ağızlarınızdan çıkan bir sözdür diyor. Cahiliye devrinde o kadar saçma sapan faaliyetler var ki adet Allah'ın hükmü gibi şey olmuş. Mesela haram aylar var, onlar da kabul ediliyor ama haram ayların yerlerini değiştirerek birbirine savaş yapıyorlar. Kendilerinde de oruç var, sıcak aylara denk geliyor diyor, ayların yerini değiştiriyorlar. İşte bir adet vardı, siz de belki bilirsiniz. Hayvanın karnından işte ikiz çıkarsa bilmem ne çıkarsa haram deniyor. Onları tanrılarına adıyorlar, ilahlarına adıyorlar, bir şey yapıyorlar. Bunun gibi bir sürü saçma uygulama var. Medine devrinde özellikle, Mekke devrinde değil. Hani Mekki ayetler, Medeni ayetler var. Bu tür uygulamalarla karşılaşıyoruz. İşte Ahzab suresi de bu tür uygulamaların çokça geçtiği bir şey var. Mesela işte bu konuyla alakalı olarak bir şey var. Siz diyor şeylerinizi evlat bir kişiyi diyor. Burada mı geçiyor? Ahzab'da mıydı? Burada, evet. 5. ayette onları babalarının adı ile çağırın diyor. Burada yine Zeyd'le alakalı bu durum var. Bakın Zeyd, Hazreti Zeyd birçok ayete de vesile olduğunu görüyoruz. Yani burada işte ilk uygulama Hazreti Zeyd'le oluyor. Zeyd'e Zeyd İbni Muhammed derlermiş. Muhammed'in oğlu Zeyd. İşte nesebe bağlılığı Rabbim önemine binaen vurgulamak için diyor ki, işte medeni ayetler, hüküm ayetleri geliyor. Diyor ki artık babaları, çocukları diyor, öz babaların ismiyle çağırın. O yüzden artık o devirden, o ayet indikten sonra, Ahzab suresi 5 indikten sonra artık Zeyd'e, Hazreti Zeyd'e Zeyd İbni Harise deniyor. Harise'nin oğlu Zeyd deniliyor. Evet. Hatta işte bu şeyin, bak yine bir ayet neleri açıklıyor? Zeyd'in müstakil olarak hiçbir sahabenin ismi geçmediği halde özellikle Zeyd isminin vurgulanmasını aynı zamanda diğerleri saklı kalmak üzere söylüyorum. Bir ikram olsun diye yapılıyor buna. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Zeyd'im mesela, Muhammed'in oğlu Muharrem olarak anılıyorum. Acayip forsum var. Yani Muhammed'in oğlu Muharrem. Yani Muhammed'in oğlu Zeyd. Ne kadar büyük bir şan değil mi İzzet, yani şey. Ama ne oluyor o ayetten sonra? Tabi Hazreti Zeyd'e garaz olsun diye yapılmıyor. Yani bir hükmün yerine gelmesi için yapılıyor. İsmi değişiyor. Artık Harise oğlu Zeyd. Şimdi Muhammed oğlu Zeyd değil, Harise oğlu Zeyd. Da hani o kişinin şeyini düşün, pozisyonunu düşün. Zeyd'in, hani pretend edin diyorum ya, demin pretend haline koyun. Muhammed oğlu Zeyd olarak dolaşırken bir anda Harise oğlu Zeyd. Yani tamam, Peygamber Efendimiz onun ilgisi alakası kesilmedi ama yani çok büyük bir şeyden şey oldu. Ama işte ismi burada Zeyd olarak geçince Kur'an-ı Kerim'de ne yapılıyor? Tatif edilmiş oluyor. O zamandan şimdi düşünsenize, sahabeler arasında minberden ismi okunuyor, ayet okunuyor, Zeyd ismi geçiyor. Ya arada sırada bir yerde televizyonda Muharrem ismi geçiyor da benim kulağım kapırıyor. Aa, benim ismim diye. Ya Allah'ın ayetinde Zeyd geçiyor ya. Ve şeyden daha üstü, Muhammed oğlu Zeyd'den aslında daha büyük bir şey. Niye? Allah'ın kitabında artık Zeyd olarak geçiyor ve kıyamete kadar da işte biz 2014 yılında Bakırköy'de Zuhrat Baba Camii'nde 2 hafta boyunca Zeyd'i anlatıyoruz. Buyurun. Pardon, bir sesiniz dışarı vereyim de öyle duyun, buradakiler duymuyor sizi. Erdinç Bey bir şey soruyor. Kusura bakmayın, bekletiyorum. Konuşun, buyurun bir.
Hocam şimdi burada bu ayette Allah-u Teala'nın sanki Peygamber Efendimiz'e küçük bir söylemişi var gibi. Oraya takıldım ben, kafam oraya takıldı yani. Şöyle ki, bu içinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şey gidiyor ve insanlardan çekiniyordu. Oysa ki kendisinden çekinilmeye Allah daha layıklı diyor. Demin dediniz ki atını kaçırıyorlardı Peygamber Efendimiz'e diye. Demek ki bundan şu ortaya çıkmıyor mu? Peygamber Efendimiz'in de ona bir gizliğe gizliği içinde bir aşk beslediği.
Tamam, anladım konuyu. Tamam, çok anladım. Tamam, alıyorum sözü. Ya bu benim de anlatmak istediğim bir yerlerden de, ama şimdi bu Zeyd meselesi öyle bir ince mesele ki, şimdi herkesin kaldıramayacağı bir mesele. Anlatabildim mi? Yani biraz iman gerektiriyor. Şimdi kalplerinde şüphe olanlar, öküzün altında buzağı arayanların bir şey bulacağı bir şey. Bir kere şu unutuluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir insandı. Yani abduhu ve resuluhuydu burada. Şimdi birinci manada, yalnız şu var Erdinç Bey, burada Allah-u Teala bir şekilde ilham yoluyla Peygamber Efendimiz'e Zeyd'in hanımını boşayacağı ve onunla evlendirileceğinin haberi veriliyor. Şimdi birinci manada şunu anlamamız lazım, yani şeriata ayağımızı basarak ayağımız yerde konuşalım. Buradaki asıl gizlediği Peygamber Efendimiz'in bu haber. Şimdi bunu vermekten çekiniyor. Yani bakın, bu bile ağır. Yani düşünsenize, zaten öküzün altında buzağı arıyor. O devri düşün. Şimdiki devri düşün. Oğlunun hanımını alıyor. Yani parantez içerisinde o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Şöyle bir eylem gibi değerlendiriyorlar.
Yani o hiç uygulanmayan bir olay oluyor.
Tabii ilk defa uygulanıyor. Böyle bir şey yok. Yani devrim var. Yani sosyal bir devrim var. Zaten İslam dini her şeyi yıkmış. Yani hiçbir şey bırakmamış. Bakın kelime-i şehadet, kelime-i tevhid neyle başlıyor? La ile başlıyor. Hani demiştik ya, bu şey Mevdudi'nin şeyi bu. Biz anlayamıyoruz diyor görüşü, Mevdudi'nin görüşü. La ilahe illallah dendiğinde diyor, ya kılıçlar çekildi ya da başlar eğildi. Çünkü herkes bir cümle ile neyin geldiğini ve nelerin değiştirildiğini çok net anladı. Ama biz bugün anlayamıyoruz. Yani la ilahe derken bakın la ile başlıyor. Yani bütün düzen la ile mahvediliyor. Aynı İbrahim'in yaptığı gibi. Alıyor eline balyozu, giriyor tak tak tak kırıyor. İlah yoktur diyor. Aynı bunun gibi. Bakın İslamiyet'e girmek aslında redle başlar. Bütün toplumun değer saydığı her şeyi, ilah zannettiği şeyler bir la diyeceksiniz bir kere. Silip atacaksın. Sıfır değer. Ondan sonra yeniden bir inşa yapacaksın. Ancak Allah'ın değerleri. Sadece bu evlilik oğullarınızla evlatlıklarınızın şeyleri evlendiğinizde işte bir devrim aslında. Küçücük bir sosyal bir olay ama aslında devrim. Bütün bilinenleri yıkıyor. Ve ilk uygulaması da kime yaptırılıyor? Resulullah'a. Diyor ki ilk uygulamayı da sen yapacaksın. Çünkü Peygamber Efendimiz bütün ayetleri yaşayandı. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Onun ahlakından bahset diyorlar. O diyor ki yaşayan Kur'an'dı. Siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Bakın bir de eleştiride bulunuyor. Siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Farklı bir şey mi gördünüz diyor. Onun ahlakı Kur'an diyor. Şimdi Kur'an'da geçen bu ayeti Peygamber Efendimiz'in yaşamaması mümkün mü? Evlatlıklarınız sizin oğullarınız gibi değiller. Onların hanımlarıyla evlenilebilir. İşte Allah-u Teala bu ayetin hükmünü bizzat Resulüne tatbik ettiriyor. Zaten buradan da mesaj bu. Siz diyor bu kuralı mı söylüyorsunuz diyor. Ya da bir şey mi değiştiriyorsunuz? Önce siz tatbik ederek bunu yapacaksınız. Yani hükmü ilk uygulayanlar o hükmü değiştirenler olmalı. İşte peygamberliğin ağırlığı zorluğu da burada. Ama Rabbim yine kolaylaştırıyor. İşte biz sizi evlendirdik diyor. Bitti yani evlendi artık. Allah'ın şeyi. Zaten bu sonraki ayetlerde de bunu şey yapıyoruz. Allah'ın takdir ettiği onun hükmünde peygamberlere hiçbir zorluk, sıkıntı yoktur derken de aslında bu anlatılıyor. Ha şimdi sizin şeyinize gelelim. Erdinç Bey, doğru. O gizlediğin şeyden kasıt da bazı alimler hissi olarak aslında onun da gönlü vardı. Onu gizliyordu'ya geliyor. Burada da yalnız şunu şey yapmak lazım. Bakın en yüksek ahlakı olan bir kimseden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Başkasının hanımlarında gözü olabilecek biri değil. Biraz açık konuşuyorum kusura bakmayın ama hani bir tereddütleri yıkmak için. Eğer bu gizlediklerinden birisi de onun kalbinde olan ise ancak şununla izah edilebilir. Peygamber Efendimiz'in hadisi var biliyorsunuz. Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi diyor. Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz. Bakın sevdim demiyor. Sevdirildi deniyor. Sevdirildi ne var? Bizzati Allah tarafından kalbime konuldu var. Eğer Erdinç Bey sizin dediğiniz gibi böyle bir şey olsa bile eminim bu Peygamber Efendimiz'in gayretiyle, çabasıyla olmuş bir meyliyle olmuş bir şey değildir. Evlatlığı seviyesinde olan birisinin hanımını almak kolay değil. Ancak bir gönül ısınmalığı olmak durumunda ki onunla gönül rahatlığıyla evlenebilsin. Bu da ancak Allah'ın onun kalbine koymasıyla olur. Hani bunu bu şekilde de izah etmekte fayda vardı gibi görüyorum Erdinç Bey. Oldu mu?
Gayet vardı. Herhangi bir günah karşı gönlünüzde bir sebep varsa bu içinde normalde günah değildir diye bir ayet de var. Yani söylüyorum.
Bir daha söyler misin sordun?
Şimdi kalbinizin ısındığı, sevdiğiniz bir insana şey yapmanızda size bir beis yoktur, günah yoktur diye bir ayet de var.
Onun şöyle uygulama şeklinde olanı söyleyeyim, sünnetini söyleyeyim, hadisindeyle sünnetini söyleyeyim sizin elinizi. Bakın İslam'da aslında bayanlarla erkeklerin bu kadar iç içe olması normal değil. Yani biraz hani modernliğe aykırı falan diyorlar ama aslında biraz işin temelinde olan ne de fıtrati olarak bir mıknatıslık var artı eksi. Bunu ne kadar kendimize güvenin, ne kadar erkeğiz, ne kadar eriz yani güvenebiliyoruz yani. Bunun biraz aslında sosyal olarak bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiğinde fayda olduğunu görüyorum ben. Bu bilimsel olarak da bunun birçok açıklaması var, izahı var. Buna rağmen evlilikte şart konulmuş mu? Hatta evlendiriniz ayeti var. Bakın evleniniz ayeti yok. Evlendiriniz ayeti var. E sen evlendirme farz olduğuna göre birilerinin evliliği için ön ayak olacaksın. Ama peygamber şimdi iki kişi de yıllar sürecek bir evliliğe girecek. O uygun değil mi nasıl? Bak Allah-u Teala o kadar güzel bir kısa yol koymuş ki. Mesela peygamber Efendimiz'e biri geliyor diyor ki şununla evlenmek istiyor ne derse. Gördün mü diyor. Yani baş başa biliyorsunuz bu İslam geleneğidir. Evlenecek kimse baş başa bırakılır. Burada Allah-u Teala bir kısa yol koymuş. Gönlüne o kişinin muhabbeti geliyor. Yüzünde bir parlaklık görüyor. Ve tamam evet diyor. Yani bizim şu an anlayamayacağımız bir şekilde orada tamam tasdikin rahat konacağı bir anlayış ilham ediyor Allah-u Teala. Şimdi düşünsenize ayrı olun nasıl daha çok ayrı olmasını tavsiye eden Allah evliliği tavsiye ediyor. Hayat sürecek bir şey var. Bir nokta atışıyla orada sen onun olup olmayacağını anlıyorsun. Ne kadar büyük bir nimet değil mi aslında? İşte sizin dediğinizin hani izah ettiğinizin de sünnetten uygulaması bu şekilde. İşte Allah'ın Resulü de bu şekilde kalbinde bir şey hissetmiş. Tekrar söylüyorum altını çizerek olabilir. Yani bu tefsir kitaplarında geçen ayetin derinlerinde hissettiğimiz bir şey ama olmaya da bilir de. O yüzden hani ben bunu pek açıklamak istemedim. Hani yanlış yerlere gönül kayabilir, farklı fikirler doyabilir diye. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Alemlerin Rabbi olan Allah var ve onun Resulü var. Bana ona itaat gibi yani Allah'a ve onun Resulüne itaat edinilen bir kimse var. Şimdi bunu biz ahlaken konum olarak zirvede yapmalıyız. En ufak bir eksiklik olarak bakın tekrar kul bazında çok az görmeliyiz. Yani herhangi bir insan gibi değerlendirmemeliyiz. İşte bu gelebilirsek bilmiyorum bu diğer ayetlerde de var. Yani diyor peygamberi diyor herhangi biri gibi değerlendirmeyin diyor. O içinizden herhangi birisinin babası değildir diyor. Orada ikaz da ediyor. Yani efendim?
Nefsinde diyor Allah'a çağırıyor şeyini. Yani nefsinde düşünüyorlar.
Tabii, evet ve nefsinde açığa vuracağı şeyi gizliyordun. İşte bak burada nefsinde ifadesinde de aslında o var. Yani şimdi bayan neyle sevilir ya da bir bayan için erkek neyle sevilir? Nefisle sevilir. Nefsinin bir uyuşup uyuşmaması söz konusu değil. İşte burada da güzel yakaladın onu Tunca. Orada da ona işaret var. Ama her zaman Peygamber Efendimiz ve onunla ilgili olayları değerlendirirken çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü herhangi bir insan değil ama insan. Bakın ben şuna da karşıyım. Yani hatasız, eksiksiz değil. Bakın bakmak isteyen Muhammed suresi 19. ayete bakabilir. Şey olarak söyleyeyim. Sen hem kendi günahın için zenp kelimesi geçiyor. Zenp diyor. Kendi günahın için hem de başkalarının günahı için diyor mağfiret dile diyor Allah'ta. Şimdi bize göre eksiksiz Peygamber Efendimiz. Ama Sübhan olan sadece Allah'tır. Yani bizden Resulullah'a baktığımızda hiç hatası yok gibi. Ama haşa Allah'tan baktığımızda kul nihayet insan. Sübhan olan tek Allah'tır. Niye 33 tane çekiyoruz? Ha, yani bir zelle denilen şeyler var. Yani zelle yanılma şeylere, ifadelere, şeylere. İsmettir deniyor. İsmet, aseme sıfatından geliyor. Bir şeyden uzak olması, korunmuş olması ile ilgili sıfatları var. Amenna bize göre öyle. Ama hani mutlak değerlerle, Allah'ı değerlerle baktığımızda nihayetinde şey. Yani biz onu herhangi bir insan gibi değerlendiremeyiz. O diyor hevasından konuşmaz. Konuştuğu illa vahyun ula neydi? Ancak vahyedilendir diyor. Buradan değerlendiriyoruz. Ama Allah'tan baktığında da insanların en büyük şeyi diyor peygamberlerini ilah yerine koymalarıdır bu var. Arada şeyini koruyacaksın işte konumunu vereceksin. Ama alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve azam bir, azim bir ahlakı olan bir peygamberimiz var. Bunu niye anlatıyorum? Hani işte nefsindekini de açığa vuracağı şeyi gizliyordun derken, o nefsindeki şeyi değerlendirirken de buna uygun düşünmekte fayda olacağını düşünüyorum. İşte ta ki evlatların kendileriyle ilişik kestiği, boşadığı zevceleri nikahlamak hususunda müminlere darlık ve günah olmasın. Belki de Peygamber Efendimiz'e bu emir olmasaydı, Müslümanlar bu ayetin yaşanması konusunda çok cesaretli olmayacaklardı, hatta yapmayacaklardı ve nesiller boyunca hala evlatlıkların öz evlat gibi tutulma olayı devam edecekti. Aynı şekilde onların boşandığı, bıraktığı hanımlarıyla evlenme olayı belki 2014 yılında devam edecekti. Allah-u Teala Resulüne bunu emretmekle de kesti attı olayı, bitirdi. Zaten bunu neyle görüyoruz? Ve Allah'ın emri yerine getirildi. Bugün birçok uygulama var ki Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat yapmasıyla artık bitti. Ondan sonra yapılır mı yapılmaz mı diye bir şey var. İşte basit bir olay gibi gözüküyor. Ya günümüzde hiçbir karşılığı yoktur gibi gözüküyor. İşte evlatlığıyla şey olmuş, bu hüküm yerine getirilmiş. Ama altında büyük felsefeler var. Zaten bu da Kur'an-ı Kerim'in sırrıdır. Kur'an'ın herhangi bir yerindeki küçücük bir kelime, alakasız gibi gözüken bir yeriyle mana olarak bağlıdır. Aslında bunun zaten böyle olması lazım. Bir, sünnet boyutuna, hadis boyutundan söylüyorum. Bütün Hazreti Süleyman'ı düşünün, Hazreti Musa'yı düşünün, Hazreti İsa'yı düşünün. Öyle büyük mucizeler getirmişler ki, o dönemde yaşayanlar sanki Peygamber Efendimiz'de o konuda bir eksiklik, uygulama eksikliği görmüşler. Yani bir mucize getirse de, yani biliyorlar ya şeyi. Ama Peygamber Efendimiz ne diyor? En büyük mucize Kur'an-ı Kerim diyor. Biz bunu yeterince idrak edemiyoruz. Aynı zamanda bu kitabı indiren kim arkadaşlar? 7 kat göğü yeri yaratan, arşu alayı yaratan Allah-u Teala. Bize basit ayetler dizgisi gibi geliyor. Ama başıyla sonuyla birbiriyle ilişkili ve birbirini destekleyen bir şey. Sarrafna diyor. Biz onu sarf ettik diyor. Altının, kuyumcunun altını işlemesi gibi her şeyini birbirine ince olarak, birbiriyle alakalı olarak işledik diyor. Herhangi bir kitap gibi değerlendirmemek lazım. İşte rastgele geçip giden basit bir İslami hukuk gibi düşünülen bir şeyin aslında ne büyük gerçekler ihtiva ettiği, ta Fatiha'daki en'amte aleyhime giden bir şeyler olduğunu da bu ayette görmüş olduk. Allah nasip etti. Allah da bize Zeyd gibi olmayı, en'amte aleyhimdekilerin yolunda olmayı ve Allah'ın Resulü'nü nefsimizden daha iyi evla bilmeyi nasip etsin inşallah. Sadakallahül azim. El Fatiha.